Şehir ve İnsan. Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce Genç Osman'ın çok sevdiği atı için yaptırdığı mezardan ve Karacaahmet mezarlığındaki at mezarlarından kısaca bahsettikten sonra Topkapı Sarayı'nın tarihteki fil bahçesi hakkında bazı bilgileri nakledeceğiz. Ardından Topkapı Sarayı'nın kubbe altı bölümünden yani divanhaneden söz edeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan. Tarih araştırmacısı Murat Bardakçı bir yazısında Genç Osman'ın çok sevdiği ve adının yanlışlıkla Sisli Kır diye yazılmış olabileceğini belirttiği atı Süslü Kız için yaptırdığı mezardan ve daha sonra Karacaahmet mezarlığında atlara tahsis edilen bölümden bahsediyor ve şu bilgileri veriyor. Sisli Kır, tarihlere Genç Osman diye geçen II. Osman'ın sevgili atıydı. Bu atla beraber büyüyen genç padişah, can yoldaşının 1619'da dünyasını değiştirmesi üzerine sanki bir parçası gitmiş gibi hüzünlendi ve can yoldaşının ismini kıyamete kadar yaşatmak istedi. Sisli Kır'ın Üsküdar'daki Kavak Sarayı'nın avlusuna defnedilmesini ve başına da kitabeli bir taş dikilmesini buyurdu ve emir yerine getirildi. Kavak Sarayı'ndaki mezar, zamanla sahipleri tarafından şifa bulmaları umuduyla getirilen hasta atlarla doldu. Sancı çeken, hastalığa yakalanan yahut uysal olması istenen atlar Üsküdar'a getiriliyor, Sisli Kır'ın mezarı 3 defa tavaf ettirilip şifa bulmaları yahut sakinleşmeleri bekleniyordu. Derken Sisli Kır'ın mezarını başka at kabirleri takip etti. Karacaahmet mezarlığında günün birinde atlara mahsus bir bölüm açıldı. At kabristanının 6 adet mermer sütun üzerinde yükselen bir de kubbesi vardı. Sisli Kır'ın ve hemcinslerinin mezarlarının yerinde bugün yeller esiyor. At kabristanının ne şekilde olduğu ve nasıl ziyaret edildikleri konusu da sadece eski kitapların sararmış sayfalarında kalmış ama at mezar yapma faaliyetinin ardındaki düşünce açık şekilde biliniyor. Hayvanlar hem Allah'la insan arasında ilişki kuran bir kurban, hem de ahlaki ve manevi hislerin çıkartılacağı öykülerin kahramanları kabul ediliyorlar, mezarlarının üzerine taş bile dikiliyor. Genç Osman'ın atının 96 santim uzunluğunda ve 62 santim genişliğindeki mezar taşında, Zilli Hak Hazreti Osman Han'ın Sisli Kır nam atı ölmüştür. Emri Yezdan ile mevt irişecek, bu makam işre gömülmüştür, yazıyor. Yani Allah'ın gölgesi Hazreti Osman Han'ın Sisli Kır isimli atı ölmüştür. Allah'ın emriyle ölüm gelince buraya gömülmüştür, yazıyor. Ama atın isminin doğrusunun Süslü Kız olduğu ve Genç Osman'ın atının ölümünün verdiği acının tesiriyle cenaze emrine Osmanlıca'da vav harfiyle yazılan süslü kelimesini vavı unutarak sisli diye yazdığı, kızdaki z'nin noktasını koymayınca da kız kelimesinin kır olduğuna ve ortaya Sisli Kır diye bir ismin çıktığına inanılıyor. Genç Osman'ın atının mezar taşı kaybolup gideceği endişesiyle 1900'lerin başında Üsküdar'da bulunduğu yerden kaldırıldı ve Gülhane'deki Çinili Köşk'e nakledilip depoya kondu. Karacaahmet'teki at mezarlığı ise zamanla yok oldu.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şimdi de Topkapı Sarayı'nın tarihteki fil bahçesi hakkında bazı bilgiler nakledeceğiz. Tarih profesörü İlber Ortaylı, Osmanlı Sarayı'nda Hayat isimli kitabında şunları kaydediyor. İftariye köşkünün yaklaşık 15 metre kadar altında ve köşkün gülhaneye bakan tarafında bulunan fil bahçesi, adını sarayda beslendiği sanılan fillerden almıştır. Sofa-i Humayun'un altında bulunan bahçelerin Şimşirlik ve Fil adlarında iki kapısı bulunmaktadır. Şimşirlik kapısından fil bahçesine araba ile girilirdi. Gülhane Parkı'na bakan fil bahçesinin Mimar Sinan veya Davut Ağa tarafından harem bahçelerini genişletmek için yapılan bahçe duvarının 23 metrelik kısmı 26 Şubat 2005'te kendiliğinden çökmüş ve daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden örülmüştür. Fil bahçesi ile İftariye Köşkü arasında İncirlik Bahçesi bulunmaktadır. Bu isim, saray 19. asırda terk edilip buraya incir ağaçlarının sarmasından sonra konmuş olmalıdır. Fil bahçesinde bulunan tebdil ahırı, padişahın tebdili kıyafetle saray dışına çıkacağı vakitlerde kullandığı atlara aittir. Bu atlar dikkat çekmemesi için has ahurdakiler kadar alımlı değildir ve koşum takımları da oldukça sadedir. Padişahların bizzat halkı gözlemlemeleri adettendir. Bunun bir yolu halkın içine devlet görevlilerini salmaktır. Bunun için tecessi ettirmek tabiri kullanılır ve hufiyeten, gizli olarak casuslar yollanır. Bunlar muntazam raporlarla imparatorluğun durumunu bildirirler ki bu raporlarda ciddiyetle takip edilir. Bu usul bütün imparatorlukların ta Roma'dan beridir süre gelen Sasanilerin, İslam imparatorluklarının ve Bizans'ın da takip ettiği bir yoldur. İkinci yol ise yine eski bir ananeye dayanmakla birlikte Osmanlı hükümdarları tarafından 19. yüzyıla kadar riayet edilen tebdili kıyafetle gezerek halkın gözetlenmesidir. Osmanlı'da gizli olarak tebdili kıyafetle yanında muhafızlarıyla gezenlerin başında 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet gelir. Başkentte uzun boylu oturan hükümdarlardan 4. Murat gelir. 4. Murad'ın bu teftişleri bazen çok kanlı cezalarla sona ermiştir. Çünkü başkent gerçekten de bir anarşi içindedir. Yedi yaşında padişah olan 4. Mehmet de iktidarı eline aldıktan sonra halkın içine tebdili kıyafetle girer. Hatta 3. Osman'ın falan yerli Osman Ağa unvanıyla bir kahvede oturup etraftan söylenti topladığı da bilinir. Buna dikkat edilmiştir. Halkı gözetlemenin 3. yolu ise deniz üzerinden yapılan teftiştir. Buralarda Bostancı baştadır. Padişah mahiyetiyle Bostancı kayığında bu teftişi yapar. Çünkü Bostancı defterlerinde bütün sahillerdeki yalılar, binalar hepsi sırayla kayıtlıdır. Bunların biri Cahit Kayra tarafından neşredildi. Bu İstanbul topografyası için de bir fikir veriyor. Sahillerden sarayın memuru olan Bostancı başı ve Bostancılar sorumluydu. Padişahların bu gezilerinde yanlarında birkaç kişi bulunurdu ki bu ekseriyetle silahtar ağa olurdu. Eğer dinlenmek amaçlı bir gezi ise şehzadeler de götürülebilirdi. Gezilerin bazılarında sahabe kabirleri ve özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'in türbeleri ziyaret edilirdi. Bazı padişahlar tebdili kıyafetle Ramazanlarda gizlice Eyüp'te teravih kılardı. Bazı devlet adamlarının cenaze namazlarına da tebdili kıyafetlerle katılırlardı. İnşası süren binalar, tersanede yapılan gemiler bu gezilerde teftiş edilirdi. Bazen de hasta ziyareti maksadıyla tebdiller yapılırdı ki Sultan 1. Abdülhamid'in Şeyhülislam Dürrizade Mustafa ve Arif efendileri hastalıklarında evlerinde ziyaret ettiği bilinir. Topkapı Sarayı'nın nev-i şahsına münhasır bu köşkü sarayın en küçük, tamamı metal ve en şirin köşküdür. Adı her ne kadar köşk olarak geçse de köşkten ziyade bir balkonu andırır. Köşkün zemini dışında her yeri dökme bakır bronzdur. Tepesindeki aleminde besmele yazar. Sultan İbrahim tarafından yaptırılan köşk, adını padişahın Ramazanlarda iftarı beklediği yer olmasından almakla birlikte yaz günlerinde gölgelik, yaz geceleri ise mehtaplık olarak kullanılmıştır. Kubbe teknesinin içinde kabartma yazılarla "Ya Rab mübarek bad, Ya Rab saadet bad, Ya Rab kuvvet bad, Ya Rab izzet bad, Ya Rab şevket bad" duaları yer alır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Gelelim kubbe altına yani divanhaneye. Yine Profesör İlber Ortaylı'nın verdiği bilgilerden naklediyoruz. İkinci avlunun kenarındaki kubbe altı adeta imparatorluğun cihanşümul karakterini temsil eder. Bir dönem dünyanın yönetildiği bu mütevazı mekan 16. yüzyılda Kanuni tarafından yaptırılmıştır. Üç kubbeden ibaret olan yapı 1665 saray yangını neticesinde çok ciddi hasar görmüş, Sultan 4. Mehmet tarafından neredeyse yeniden yaptırılmıştır. Yapı daha sonraki dönemde de çeşitli tamirler görmüştür ve bu tamirlere dair kitabeler kubbe altının dış cephesinde bulunmaktadır. Osmanlı Sarayı'nın 17. yüzyıldaki yangını çok önemlidir. Bu sebeple birçok ahşap yapılı yer mermere dönüştürülmüştür. Mesela 1. avluda hatta Enderun avlusundaki revaklarda bazı ahşap sütunlar vardı. Bunların yerini mermer almıştır. Haremin içinde de ahşapken bu yangın dolayısıyla taşa ve mermere dönüşen bölümler vardır. Topkapı Sarayı'nın geçirdiği en büyük mimari değişim de bu yangına dayanmaktadır. Kubbe altı, geniş saçakları, zarif parmaklıkları ile Lale Devri'nden mimari izler taşır. Derin kubbesi ve geniş pencereleri ile sağlanan aydınlık ortamla divan üyelerine ferah bir çalışma ortamı sunar. Kubbe ve kemer süslemelerinde Kanuni Devri klasik süsleme esasları görülür. Kubbe göbeği ise 17. yüzyılın klasik süslemelerini havidir. Divit odası kubbe altının sadrazamlara mahsus kısımlarındandır. Divanda görevli katiplerin başında Reisül Küttab bulunur, ileride yetki ve görevleri aşırı derecede yükselecek olan Reisül Küttab'a ait 2. kubbe ile 3. kubbe arasında oluşturulmuş bölme vardır. Buraya Reisül Küttab tahtası adı verilir ki Reisül Küttab'a bağlı divan katipleri burada oturmaktadır. Üçüncü kubbenin altı ise maliye defterhanesi olup divanda tutulan defterdarlıkla ilgili kayıtların saklandığı bölümdü. Bu bölüm toplantı sonunda sadrazamda bulunan padişah mührüyle mühürlenirdi. Kubbe altının avluya bakan dış taraflarını geniş bir revak kuşatır. Yeşil porfir ve beyaz mermer 11 sütun üzerindeki kemerlere dayanan bu revak ahşap tavanlıdır ve enfes kalem işleriyle tezyin edilmiştir. Gelelim divan toplantılarına. Divan-ı Hümayun, Osmanlılarda Orhan Bey zamanında teşekkül etmişti ve bütün devlet işlerinden de birinci derecede mesul kurumdu. Hükümdar nerede bulunursa divan orada kurulurdu. Divan toplantılarına katılacak üyelerin kubbe altında oturacakları ve duracakları yerler teşrifat kaideleri gereği belirlidir. Sadrazam ve vezirler kapının karşısındaki sedire otururlardı. Kubbe altı vüzerası, devleti yöneten iç kabine mesabesindeki yüksek görevlilere denir. Cuma günleri burada temyiz görevleri yerine getirilirdi. Fatih'ten itibaren ise padişahlar divana riyaset görevini vezir-i azamlara bırakmışlardı. Sadrazam ve kubbe altı vüzerasının oturduğu sedirin hemen üstünde padişahların divan toplantılarını takip ettikleri kafesli pencere, Kasr-ı Adl bulunur. Kasr-ı Adl'e adalet kasrından girilir ve haremden ulaşılır. Divan-ı Hümayun'un özellikleri. Divan toplantıları Kasr-ı Adl'ın adalet kasrının altında kubbe altında yapılır. Divan-ı Hümayun tamamıyla Farsça bir tabirdir. Divan çok açık ki Sami asıllı bir deyim olup bir defteri ve dildeki dönüşümle bir büroyu ifade eder. Tercümesi İmparatorluk Kurulu diye de yapılabilir. Belirli işlere bakan bir meclis ve bakanlık demektir. Divan-ı Hümayun gerçek anlamda imparatorluğun yönetildiği bir kuruldur. Bir bakanlar kurulu değildir. Hümayun, İran'da emperyal anlamındadır. Hiçbir zaman Osmanlı kanunu onun yapısını ve görevini ayrıntılarıyla ve bükülmez bir şekilde tespit etmiş değildir. Ama Osmanlı'da söze ve padişah fiiline dayanan anane, o zamanki deyimle ecdat ve ebai izam, yani yüce dedelerimiz ve babalarımız zamanından beri uygulana gelmiştir. 16. yüzyılda haftada 4 gün toplanan, 18. yüzyılda ise bir gün zor toplanan bir kurul haline dönüşür. Güya tatil günü denen cumaları divanın en yoğun çalışma günüdür. Divan-ı Hümayun'da savaşa ve barışa karar verilir. Tabii bu kararları tasdik edecek kişi padişahtır. Müftü de kararı berkitecek fetvayı verir. Divanda dünyanın dört bir köşesini ve her şeyi ilgilendiren kararlar alınır. Divan-ı Hümayun, 15. ve 16. Osmanlı asırları boyunca dünyanın yönetildiği bir yerdir. Tekrar edelim, Divan-ı Hümayun, 15. ve 16. Osmanlı asırları boyunca dünyanın yönetildiği bir yerdir. Padişahlar neden divana başkanlık etmezler? Divan-ı Hümayun, devletin başlangıcından beri Osmanlı hükümdarlarının başkanlığında toplanan bir kuruldur. Rivayete göre 2. Mehmed'in Bursa veya Edirne zamanında dervişin biri divanın ortasına sızıp "Padişah kangınız?" diye sormuş. Artık imparatorluk çağında böyle ölçüsü kaçmış aşiret demokrasisine tahammül edilemezdi. İdare ve devlet, yönetilenle çok fazla yüz göz olmaya başlamıştır. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren padişahlar, Divan-ı Hümayun'a yani dünyayı yöneten bir kurula başkanlıktan çekilmişler, toplantı salonu üzerinde kafesle ayrılan bir hücrede oturarak müzakereleri takip etmeye başlamışlardır. Pek nadiren sesle, daha çok kafese asayla vurarak toplantıyı dağıttıkları vakidir. Devlet yönetim toplantılarının bir hücreden takip edilmesi sadece Osmanlı'ya has bir uygulama değildir. İspanya kralları, Üniversal Şura'yı, Moskova çarları Kremlin'deki Boyarlar Meclisi'ni izleyebilmektedir. Divanda alınan kararlar mühimme defterlerine yazılır. Başbakanlık arşivimiz bu kayıtları, yani mühimme defteri denen eserleri neşretmektedir. 16. yüzyılın bir dünya imparatorluğunun tarihini buradan izlemek mümkündür. Divan-ı Hümayun toplantıları, bütün İslam dünyası için bir numaralı cami olan Ayasofya'da üyelerin sabah namazını kılmalarından sonra başlar. Zaten Osmanlılarda mesai başlangıcı her zaman sabah namazı sonrasıdır. Bedestenler, çarşılarda bu düzene göre açılır. Üyeler, vezir yolundan çavuşbaşı ve kapıcılar kethüdası refakatinde divanhaneye, kubbe altına doğru yürürlerdi. Bab-ı Saade yakınlarına geldiklerinde ikinci vezir biraz daha ileri yürüyerek buradaki selam taşı önünde Bab-ı Saade'yi selamlar ve dönüp kendisini bekleyen vezirlerin arasına katılırdı. Önceden kubbe altına girmiş olan kazaskerler, defterdarlar, Reisül Küttab ve Divan-ı Hümayun katipleri, ikinci kubbe ile üçüncü kubbe arasındaki Reisül Küttab tahtası önünde ayakta karşılıklı saflar halinde sıralanarak vezirleri beklerlerdi. Vezirler gelince selam vererek hep birden divanhaneye girerler, herkes Osmanlı teşrifat kaideleri, yani protokol kuralları lüzumunca makamının bulunduğu yere geçerek sadrazamın gelmesini beklerdi. Sadrazama divanın toplandığı haberi gelince sadrazam ketüdası ve maiyetiyle birlikte saraya gelirdi. Vezirler divanhanede sadrazamın oturduğu sedirin sağ tarafına, kazaskerler ise sol tarafa sıralanır, kapının girişine doğru da defterdarlar otururdu. Nişancı defterdarların karşısında yer alırdı. Görüşmelerin tutanaklarını tutan ve yazılacak belgeleri hazırlayan katipler, kendilerine tahsis edilen kubbe altının bölmelerinde alçak bir masanın etrafında yere otururlardı. Müzakerelere başlanmadan evvel Ayasofya Camisi'nden gelen imam veya müezzinler tarafından yüksek sesle Fetih Suresi okunurdu. Çavuşbaşı ve tezkireciler hazine ve defterhanenin mühürlerini sökerek kullanılacak defterleri divanhaneye getirirlerdi. Bu arada kendilerine yaz mevsiminde soğuk şerbet, kışın ise macun ikram edilirdi. Divanın başı Vezir-i Azam'dır. Kendisini 4 adet kubbe altı veziri, yani imparatorluk mareşalleri takip eder. Kubbe altı vezirlerinin sayısı ilerleyen dönemde farklılıklar göstermiştir. Yeniçeri ağası eğer vezir rütbesinde değilse divanda oturmazdı. Kaptan Paşa mutlaka bulunurdu. Asıl baş köşede oturanlar Anadolu ve Rumeli kazaskerleriydi. Osmanlı Yargı Teşkilatı ve Taşra'nın idaresi bu iki memura tabiydi. Divanın bir üyesi defterdardı. Hiç şüphesiz bir diğer önemli üye nişancıydı. Askeri imparatorluğun tımar ve ziyamet sistemi, on binlerce tımarlı ve zaimin kayıt ve kaderi, onun adaletli ve düzgün işlevlerine bakardı. Baş yardımcısı Reisül Küttab ve ona bağlı divan tercümanları, sefir süferanın görüşmeleri ve harici meseleler sorulduğunda arzda bulunmaları için divanda ayakta beklerlerdi. Şeyhülislam divanın üyesi değildir. Yani başkent müftüsü hiçbir zaman Divan-ı Hümayun'da bulunmamıştır. müftünün kabineye dahil olması tanzimattan çok sonra gerçekleşmiş ve protokolde Vezir-i Azam'dan sonra Şeyhülislam gelmiştir. Ancak klasik Osmanlı devirlerinde Divan-ı Hümayun'da Şeyhülislam bulunmamıştır. Fenerli beyler imparatorluğun Hristiyan memurlarıydı ve çok kimsenin zannettiği gibi mutlaka Helen asıllı değillerdi. İçlerinde mebzul Roman asıllılar, Bulgar, Hristiyan, Arnavut, İtalyan hatta 13. yüzyıldaki Haçlı istilasından kalan Latin kökenli aileler de vardı. Yunan ayaklanmasından sonra bu zümre tasfiye edildi. Yerlerini Ahmet Vefik Paşa'nın ailesi olan Bulgarzade Yahya gibi mühtedi Müslümanlar ve Sahak Ebro gibi Ermeniler aldı. XVI. Yüzyıl Osmanlı nişancıları edip ve alim kişilikleriyle dikkati çekmişlerdir. En büyüklerinden biri koca nişancı da denen Celalzade Mustafa idi. Celalzade Mustafa, edebi bir üsluba sahip tarih eseri Tabakatül Memalik ve Deracatül Mesalik ile tanınır. Onun kaleme aldığı name ve bazı fermanları okumak, tarih öğrencilerine 16. yüzyıl dilinde ve edebiyatında ustalık kazandırır. Divan-ı Hümayun kararları. Muhteşem kubbenin gölgesinde sarayın orta avlusu, devletin ve milletin yaşadığı tarihin ihtişamını hala aksettirmeye devam etmektedir. 3 ayda bir Yeniçerilerin ulufeleri dağıtıldığında Divan-ı Hümayun toplanır, orta avluda Yeniçeri kalabalığının çektiği gülbank yeri göğü inletirdi. Bu ortamda başkentteki sefirler de hazır bulunurdu. Bu 3 aylık törenlere Galabe Divanı denir. Hiç şüphesiz ki ne divanın ne padişahın otoritesinin kale alındığı isyankar, zoraki toplantılar da olurdu. Yeniçeriler orta avluyu doldurur, padişahı ayak divanına çağırırdı. Bunların çoğunun ne olduğunu, nasıl bittiğini biliyoruz. Hafız Paşa, Hezar Pare yani bin parça Ahmet Paşa gibi bazı devlet adamlarının başı pahasına kalabalık dağıtılırdı. Divandan çıkan kararların hukuken çok geçerli olduğu söylenemez ama bu kararlar fiiliyatta geçerlidir. Çünkü Vezir-i Azam mutlak bir vekildir. Onun başkanlığında toplanan bu kurulun toplanması da, müzakere usulleri de, dağılması da, toplantı günleri de uzun yüzyıllar içinde oluşmuş bir ananeyi aksettirir. Divan-ı Hümayun'un ikinci merciği, Bab-ı Saade'nin hemen girişinden sonra yer alan arz odasıdır. Arz günlerinde kubbe altındaki toplantı bitince vezirler burada belirli zamanlarda padişaha layiha sunarlar ve sadrazam da telhis sunar. Padişah onaylarsa kararlar kesinleşir ve uygulamaya geçilir. Arzı müteakip sadrazam kubbe altına gelir, burada kendisini beklemekte olanlar eteğini öperler, bunu müteakip defterler mühürlenerek geldikleri dairelere geri yollanır ve herkes dağılır. Bab-ı Selam'dan girince sağ tarafta şimdi saray atölyelerinin bulunduğu avluya açılan bir kapı vardır. Burada dolap ocağı bulunur. Bu mekanda saraya su sağlayan 2 kuyu, merdivenli sarnıçla büyük bir dolap ocağı vardır. Halkalı'dan gelen sular, biri Fatih Sultan Mehmet Han, diğeri Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından yaptırılan bu kuyularda toplanır ve atların döndürdüğü dolaplar vasıtasıyla çekilen su, duvarlar üzerindeki haznelere çıkartılır, oradan da saraydaki çeşmelere, hamamlara, havuzlara dağıtılırdı. İlerleyen dönemde bu dolapların yerini makineler almıştır. Namazgah. Namazgahlar, sefer sırasında askerlerin namazlarını kılmaları için düşünülmüş, umumiyetle açık mekanlardır. Bunlardan günümüze çok az bir kısmı ulaşmıştır. Sarayda da saltanat arabalarının sergilendiği mekanın karşısında 80 santimetre kadar yükseklikte kıble taşı bulunan bölüm namazgahtır. Kıble taşının üzerinde külle madehale aleyha zekeriyyal mihrab ayeti kerimesi yazılıdır. Kapı personeli kışlar dışında namazlarını burada cemaatle kılarlardı. Saray mutfaklarının önünde bulunan uzun revakın altında sergilenen kitabelerin alınlık taşlarının pek çoğu günümüzde bulunmayan İstanbul surlarına, Sur-ı Sultaniye, saray arazisi içinde önceden bulunan ancak günümüze ulaşamamış köşklere ve diğer çeşitli yapılara ait kitabelerdir. Gelelim Enderun avlusuna. Avlu daha çok koğuşların bulunduğu bir mekandır ve alanı yaklaşık 9 dönüm kadardır. Enderun avlusu bir kale içinde iç kale gibidir. Kârgir yapılarla çevrelenmiş olan avlunun kapıları, Bâb-ü-Sâde, araba ve kuşhane kapıları kapatıldığında buraya girilmesi mümkün değildir. Bugün müze müdüriyeti olan Kilerli Koğuşu ile Silahtar Koğuşu arasındaki geçitler aslında olmayıp sarayın kullanılmadığı dönemde yapılan yenilemelerde açılmıştır. Enderun avlusuna Osmanlı tarihi boyunca sadece Genç Osman hadisesi ve Sultan 3. Selim'in şehit edilmesi sırasında girilmiş olması da güvenliğin bir ispatıdır. Genç Osman hadisesi tarihimizin ibretli bir sayfasıdır. İsyan eden Yeniçeriler, Bâb-ü Sâde'ye yüklenerek onu açmışlar ve padişahın hususi mekanına tecavüzde bulunmuşlardır. Şehzadegân dairesinin kubbesinden bir delik açarak Sultan Mustafa'yı çıkartıp padişah yapmışlar ve Sultan Osman'ı Yedikule zindanlarına atmışlardır. Ne hazindir ki tarih bir padişahın kendi askerleri tarafından öldürülüşüne şahit olur. Avlunun başında arz odası bulunmaktadır. Yapının hemen arkasına düşen yerde 3. Ahmet Kütüphanesi, avlunun sağ yanında Enderun Mektebi, Meşkhane, Seferli Koğuşu, Fatih dönemine ait bir köşk ve Sultan 2. Selim dönemine ait bir hamam kalıntısı, avlunun sol yanında ise Silahtar Hazinesi, Kilerli Koğuşu, mukaddes emanetlerin saklandığı 4 kubbeli Hırka-i Saadet Dairesi, Enderun Ağalar Camisi, Ak Ağalar Koğuşu ve Kuşhane bulunmaktadır. Arz Odası. Arz Odası, padişaha divanda kararlaştırılan hususların sadrazam tarafından arz edildiği yerdi. Adını da bu faaliyetten almaktadır. Padişahın divan toplantılarından sonra sadrazamla kararlaştırılan hususları müzakere ettikleri bu mekan, aynı zamanda devlet büyüklerinin, elçilerin, ulemanın kabul edildiği yerdir. Arz odası resmi mekandır, ancak Avrupa ve Rusya krallarının saraylarındaki elçi kabul salonlarına göre oldukça mütevazı sayılır. Arz odası, Bâb-ü Sâde'nin hemen karşısına yapılarak adeta Enderun avlusuna perde yapılmış gibidir. Bâb-ü Sâde'den içeri bakan avluyu değil bu odayı görür. Arz odası ilk olarak Fatih devrinde inşa edilmişse de zaman içerisinde ilk halini kaybetmiştir. 1509 İstanbul depreminde arz odası tahrip olmuş ve Kanuni döneminde yeniden yapılmıştır. Daha sonraki dönemde de çeşitli tamirler gören arz odası, bir anlamda saraya gelen padişah misafirlerinin kabul salonu olduğu için padişahların ilgisine mazhar olmuş ve imparatorluğun ihtişamını göstermek için çaba sarf edilmiştir. Sultan Abdülmecid zamanında çıkan saray yangınında o da yanmış ve bu yangından geriye odanın sedir tahtı ile tunç kaplamalı ocağı kalmıştır. Bundan sonra yapılan tamirlerde arz odası eski ihtişamından uzak süsleme ve nakışlarla kaplanmıştır. 1946'da esaslı bir şekilde restorasyona tabi tutulmuştur. Arz odasının bu dönemdeki ihtişamının tek nişanesi bugün odanın Bab-ı Saade'ye bakan cephesinde bulunan çeşmesidir. Kanuni devrinde yapılan bu çeşme üzerinde yer alan Sultan-ı Cihanban Süleyman-ı Zeman, Cihanın Sultanı, Zamanın Süleymanı diye başlayan kitabesinde çeşmenin divan üyelerine sonsuz âb-ı hayat olması temenni edilmektedir. Mimari bakımdan bina yaklaşık 24 çarpı 19 metre ölçülerindedir ve oda 16,13 çarpı 10,36 metre ölçüsünde kapalı mekana sahiptir. Odanın etrafında yer alan geniş saçak, ilk zamanlar ahşap direkler üzerine otururken sonraları yerlerine 22 mermer sütun konulmuştur. Sütunların mukarnaslı başlıkları ve üstlerinde adeta bayrak renklerini sembolize edercesine kırmızı ve beyaz taşlardan yapılmış kemerlerle Osmanlı mimarisinin nefis üslubuna işaret eder. Bu güzel yapıdaki mimari güzelliği görmek için arz odasının yanından geçip gitmek değil, etrafında dolaşmak gereklidir. Arz odasının ikisi Bab-ı Saade, biri de Enderun avlusuna açılan üç kapısı vardır. Bunlar Maruzat kapısı, Pişkeş kapısı ve Hükümdarın kapısıdır. Padişaha arzda bulunacak olanlar Maruzat kapısından odaya girerlerdi. İki kapı arasında çok büyük bir pencere vardır. Yabancı elçilerin yanlarında getirdikleri hediyeler bu kapı önüne bırakılır, daha sonra da hediyeler Pişkeş kapısından odaya alınırdı. Pişkeş, hediye demektir. Bab-ı Saade'den arz odasına doğrudan girildiği halde arka kapısından Enderun avlusuna bir çift merdivenle inilir. Bu, Bab-ı Saade'nin bulunduğu yerin saray burnunun en yüksek noktası olduğunu, ondan sonra da inişin başladığını gösterir. Arz odasının ön cephesi gayet güzel çini panolarla süslüdür. Çeşme yanındaki maruzat kapısının üzerinde Sultan 3. Ahmet'in besmelesi yer alır. Sol taraftaki pişkeş kapısı üzerinde de tuğra şekilli yazılarda Sultan Abdülmecid'i metheden ifadeler vardır. Babası 3. Ahmet gibi hattat olan Sultan 2. Mahmud Han'ın kendi yazdığı Hasbünallahü ve ni'mel vekil, Allah ne güzel vekildir ifadesi bulunmaktadır. Arz odası içinde padişahın mutlak otoritesini belirten unsurlar göze çarpar. Girişte tam karşıda padişaha ait baldaken taht, sedir taht, ocak ve muhteşem kubbe vardır. Dışarıda olduğu gibi içeride de çeşme bulunur. Sultan 3. Mehmet devrinden kalan tahtın dört burmalı sütunu vardır. Sütunların taşıdığı kubbesi lake süslemelerle çeşitli hayvan ve bitki motifleriyle kaplıdır. Süsleme aralıklarında değerli taş kakmaları kullanılmıştır. Arz odasında bulunan örtülerde işlemelerinde kullanılan değerli maden ve taşlardan dolayı oldukça kıymetlidir. Bu örtüler günümüzde sarayın hazine bölümünde saklanmaktadır. Arz odası Fatih devrinden itibaren padişahların Divan-ı Hümayun toplantılarına katılmamaları dolayısıyla toplantılarda alınan kararların kendilerine bildirilmesi maksadıyla ortaya çıkan bir mekandır. Dört asra yakın bir süre Osmanlı yönetimine şahit olmuştur. Divan üyeleri haftanın belli günlerindeki divan toplantılarının ardından padişahın huzuruna çıkmışlardır. Arz odasında görüşmeler başlayınca odanın içindeki ve dışındaki çeşmeler açılırdı. Akan suyun içeride ve dışarıda çıkarttığı tatlı şırıltılar konuşmaların dışarıdan dinlenilmesini engellerdi. Divan-ı Hümayun toplantılarına başkanlık eden sadrazam, arza çıkacağı günlerde arz edilecek hususların özetlerini padişaha gönderirdi. Padişah'tan sadrazama Hatt-ı Hümayun geldiğinde diğer divan üyeleriyle birlikte Bab-ı Sade'ye gelinir, Osmanlı teşrifat kaidelerine göre arza girilirdi. Arzda kapıya doğru dizilerek ayakta durulur, oturulmazdı. Önce Yeniçeri ağası ocak hakkında malumat verir, ardından kazaskerler odaya girerek kadı tayinleriyle ilgili telhisleri okurlardı. Daha sonra merasimle sadrazam, diğer kubbe vezirleri ve defterdarlar arz odasına kabul edilirdi. Mali meseleler defterdar tarafından padişaha okunurdu. İdari konular ise sadrazam tarafından padişaha arz edilirdi. Gizliliği olan meseleler varsa üzeranın çıkmasının ardından padişahla sadrazam baş başa görüşürlerdi. Arz odasında elçi kabul günleri genellikle Yeniçerilere ulufe dağıtılan günlere rastlatılırdı. Böylece imparatorluğun ihtişamı dosta düşmana gösterilmek istenirdi. Gelen elçiler Bab-ı Selam'daki kapıcıbaşı odasına alınır, Osmanlı İmparatorluk protokolüne uygun tarzda ikramlar yapılırdı. Elçiler çavuşbaşılar eşliğinde kubbe altına getirilirdi. Kubbe altında Müslüman bir devletin elçisi ise sadrazam hariç herkes ayağa kalkardı. Gelen Hristiyan bir ülkenin elçisi ise kimse ayağa kalkmazdı. Divanda genelde 3 sofra kurulurken elçi kabullerinde 5 sofra kurulur ve elçi sadrazamla aynı sofrada yemek yerdi. Gelen elçiyi padişah kabul etme lütfunda bulunacaksa, kapıcıbaşılar tarafından elçinin hem güvenlik gereği hem saygı ifadesi olarak kollarına girilir ve huzura götürülürdü. İçeri girdikten sonra da 3 yerde padişahı selamlardı. 1667'de İstanbul'a gönderilen Rus elçisi bu geleneğe uymak istemeyip padişaha selam vermeyince silahtar ağa elçiyi ensesinden tuttuğu gibi başını yere eğmiş ve geleneksel merasimi yaptırmıştır. Padişahın da uyması gereken belli başlı teşrifat kaideleri vardı. Padişah serir-i saltanatta yani sedirde tahtta elçi kabul ederken elçinin anlattıklarını fenerli tercümanın çevirisinden dinlerdi. Huzura girenler padişahla göz göze gelemezler, elleri önde bağlı ve yüzleri yerde kıpırdamadan dururlardı. Arz odasına sadece divan üyeleri ve elçiler alınmazdı. İstanbul'a gelen krallar, Kırım hanları, yabancı prensler de arz odasında kabul edilirlerdi. Arz odasının şahit olduğu en hazin tablo 1808'de yaşanmıştır. Sultan 3. Selim'in Nizam-ı Cedid adı verilen yeniliklerine karşı çıkan Kabakçı Mustafa liderliğindeki asilere karşı koymak için Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa saraya gelmiştir. Asilerin elinden Sultan 3. Selim'i kurtarmak için Bab-ı Sade'yi kırdırarak içeri girmişse de hünkârı arz odası ile Bab-ı Sade arasında başı ve yüzü paramparça edilmiş halde bulmuştur. Paşa, padişahının naaşına kapanıp ağlamıştır. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.